Jennifer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta da belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım. Biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir şeferde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 22 Temmuz 2022 günlerden Cuma, bir haftayı daha tamamlıyoruz. Eksen'de dünyadan haberlerle karşınızdayız yine. Gündeme bugün damgasını vuran, İstanbul'da imzalanacak olan, hatta Ukrayna tarafı imzalamış tahıl anlaşması, dünyadaki gıda kriziyle ilgili beklentilere çözüm olması umuluyor. Rusya tarafı da ayrıca anlaşmayı imzalayacak. Ukrayna ve Rusya ortak bir anlaşma imzalamayacak. Ukrayna tarafının anlaşmalara imza koyduğu Sergey Şoygu'nun da ya ulaşmakta olduğu ya da ulaştığı Türkiye'ye haberleri gelmişti. Aktaracağım notları tahıl anlaşması gündeminden. Ukrayna çatışması ile ilgili sahadan yine notlar var. Amerika'dan notlar var. Amerikan Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde kanser olduğunu söylemişti. Düzelttiler. Geçmişte cilt kanseri geçirdi dediler. Şimdi Covid-19 olmuş. Tabii Amerika'da hemen Biden gidici mi tartışmaları başladı bunun arkasından. Küresel durum tabii sadece tahıl meselesi, gıda meselesi değil, enerji meselesi. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve bunların bedelleriyle ilgili notlar var. Avrupa Birliği 7. yaptırım paketini de onayladı. Ama yaptırımlarda geri adım atmak zorunda kaldıkları başlıklarda eksik değil. Onları aktaracağım. Almanya'dan açıklamalar var yine. Alman hükümetinden çarpıcı açıklamalar. İtalya'da önümüzdeki hafta Eksen'de bakmaya çalışacağız. Draghi hükümeti, Mario Draghi hükümeti tamamen çöktü. Seçime gidiyor İtalyanlar. Sonbaharda yapacaklar. İlk defa yapacaklarmış sonbaharda seçimleri. Moskova, Macaristan Dışişleri Bakanı'nı ağırlıyor. Avrupa Birliği rotasından ayrı bir rota tutturuyor gibi gözüküyor Macaristan hükümeti. Tabii başka başlıklar da var dünyadan, Yunanistan'dan, Bulgaristan'la ilgili Milli Güvenlik Kurulu'nun dünkü toplantısı akşam saatlerinde sonucu açıklandı. Herkes Suriye operasyonu ile ilgili beklentileri olanlar da vardı tabii ki. Hazırlıklar konuşulacak denilmişti. Dün ele almıştık Astana zirvesi bağlamında gelişmeleri. Pek suya sobuna dokunan bir belki metin olmadı diyebiliriz ama asıl Türkiye'nin Irak'la başında sıkıntılar var. Zaho kentindeki bombardıman Türk tarafı biz yapmadık diyor. PKK'nın yaptığı iddiaları var. Başka iddialar ortaya atılıyor. Hakikaten Irak'ta büyük tepki çekti. 9 kişi hayatını yitirdi. Zaho'da turistik bölge orası. Arap turistlerin bulunduğu söyleniyor. Olay sırasında nasıl yapıldı, ne kullanılarak yapıldı o da biraz karışık. Uçaklarla bombalandı diyenler var. Topçu atışı diyen ilişkileri gergin. Özellikle hükümet kurulamıyor Irak'ta seçimlerden bu yana. Muqteda el-Sadr öne çıkan isimlerden birisiydi. Türkiye ile ilişkilerin neredeyse kesilmesi çağrısı yaptı kendisi. Biraz Türkiye-Irak ilişkilerine bakacağız Zaho olayı vesilesiyle, Zaho saldırısı vesilesiyle. Bugün konuğum programın ikinci yarısında araştırmacı yazar Faik Bulut olacak. Bu iddialarla ilgili görüşlerini, değerlendirmelerini alacağız. Genel olarak Türkiye-Irak ilişkileriyle ilgili de değerlendirmelerini alacağız kendisinin. Suriye ayağındaki notları aktaracağım. Yine aynı şekilde Orta Doğu'dan da başlıklar olacak. Başlamadan frekanslarımı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımızdan bizi dinleyebilirsiniz. Ayrıca Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden radyo bölümünü tıklarsanız hemen Türkiye'nin her yerinden internet üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabının linkini de paylaştım. Radyo Sputnik'e katılırsanız Telegram hesabınızdan rahatlıkla bizi izleyebilir. Odyssey üzerinden de izleyebilir ve dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksel'e. Evet, dünya notlarıma Ukrayna cephesinden başlayacağım. Rusya Savunma Bakanlığı briefing'e her gün briefing veriyorlar, bilgiler aktarıyorlar. Minsk anlaşmaları çöpe atıldığından bu yana 24 Şubat'ta başlayan Rusya Federasyonu operasyonu devam ediyor. 5 ile 25 Temmuz arasında Amerika'nın Ukrayna tarafına verdiği 4 HIMARS sistemi, bu çok namlulu roket atarlar, meşhur Amerikalıların verdiği sistemlerin 4'ünü yok ettiklerini söylüyor Rusya ordusu. Tabii Ukrayna'da Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne 2014'ten bu yana hiçbir hükümlerinin geçmediği bölgeyi vuruyor. 96 ateş açıldığı bilgisi paylaşıldı. Rusya tarafı da yine aynı şekilde yüksek hassasiyetli silahlarla bir aşırı milliyetçi, orada çeşitli milliyetçi grupların isimleri var, Azak taburu gibi. Bu sefer Çernaya Sotnaya isimli aşırı milliyetçi oluşumdan 300 kişiyi yok ettiklerini nokta atışıyla duyurdular. Rusya Savunma Bakanlığı bu arada özellikle Slavyansk bölgesinde, ordu o tarafa doğru ilerliyor. Rus üniforması, Rusya üniforması giymiş Ukrayna askerlerinin evleri soyup insanları tartakladıklarını ve Rusya'nın üzerine bu işi atmak için çekimler yaptıklarını söyledi. Dünya topluluğunu önceden uyarıyoruz. Bu arada Slavyansk'ta Rusya birlikleri yok tabii ki. Orada herhangi bir çekim yapıldıysa Rusya geldikten sonra mı servis edilecek bu açıklama üzerine? İşin orasını bilemiyoruz ama Batı medyasında yayılacak bu sahte görüntüler, senaryo diye bir açıklama yaptı. Lugansk bölgesi ise referanduma hazırlanıyor. Yaklaşık 492 referandum merkezi kurulacak, oylama istasyonu kurulacak, bölge yönetimleri oluşturuluyor bir yandan. Ben geçen hafta Donbas'a gittiğim zaman bu bölge yönetimleriyle temaslarda bizde bulunmuştuk. Gözlemciler olacak oradaki referandum, sonbaharda planlanan referandumlar için. Tabii Sergey Lavrov'un açıklamalarını aktarmıştık. Donbas sahasının ötesinde aslında Rusya Federasyonu ve Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile o bölgede kendi ifadeleriyle kurtarılmış bölgelerin Ukraynalı aşırı milliyetçilerden korunması için operasyon sahasını daha da genişletebileceklerini dile getirmişti. Özellikle de Ukrayna tarafının Kerç Köprüsü'nü vurmak, efendim 300 kilometre menzilli Amerika'dan uzun menzilli silahlar alarak Rusya'yı vurmaktan bahsetmesi bu çıkışında etkili oldu deniliyor. Daha geniş bir cephe hattı önümüzdeki aylarda mümkün mü soruları yöneltiliyor. Belarus Devlet Başkanı Lukashenko değerlendirmelerde bulunmuş Ukrayna'daki harekatla ilgili olarak. AFP, Fransız Haber Ajansı'na konuşmuş. Artık duralım diyor. Bu daha ileri gidemez. Bundan sonrası artık nükleer savaştır diyor Lukashenko. Şu anda belli noktalar hala Ukrayna tarafından kabul edilebilir noktadayız. Hani buradan bir sonuç alabiliriz ama masaya oturtmak gerekiyor. Nazilerden arındırılma, bunlar işin felsefesidir, önemli olan Rusya'nın güvenliğidir diye bir tespit yapmış Lukashenko. Artık tabii Donetsk, Lugansk, Kherson, yani oraları bitti, yapacak bir şey yok Ukrayna'nın demiş, söz dinlemediler demiş. Bu konuda tartışma yapmak için artık çok geç ifadelerini kullanmış. Eğer tabii Rusya topraklarına asla tehdit olunmayacağı söz verilirse, bu garanti altına alınırsa durumun düzeltilebileceğini dile getirmiş. Kendilerini de Belarus olarak Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını da tanıyacaklarını gerektiği durumlarda söylemiş. Zaten siz de Ukrayna'yı fiilen sizin politikalarınız böldü diyerek Batılılara mesajda yollamış efendim. Evet, sahadan bu notlar var. Tabii asıl dikkatler Ukrayna tahılı. Dünyadaki küresel gıda krizinin bütün sebebi tabii ki Ukrayna tahılı falan değil. Belki ondan daha fazla, çok çok kat kat fazla olan Rusya tahılı daha etkili. Yaptırımlar yüzünden pazarlara çıkması zorlaştırılan Rusya tahılının çıkamaması daha büyük bir problem teşkil ediyor. Ama herkes bunu Ukrayna tahılı olarak sunuyor. Bugüne kadar bu arada 30 milyon ton üzerinde Rusya'da tahıl ürünü elde edilmiş. bayağı da artmış anladığım kadarıyla toplanan tahıl miktarı, ama bunların çıkartılmasına Batı yaptırımları geçit vermemek için ya da engel olmak için her şeyi yapıyorlar. Şimdi hal böyleyken olay Ukrayna tahılı olarak sürekli olarak sunuluyor. Tabii Karadeniz limanlarının mayınlanmış olması Ukrayna tarafından bu tahılın çıkmasına da engel teşkil ediyordu. Bugün tahıl anlaşması için düğmeye basıldı. Hatta Ukrayna tarafı kendisine ait kısmı Birleşmiş Milletler ve Türkiye ile birlikte imzalamış. Ukrayna adına Altyapı Bakanı Alexander Kubrakov imzayı koyuyor. Hulusi Akar tabii Türkiye adına ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Türkiye'ye geldi bu iş için, tahıl işi için. Cumhurbaşkanı da öncesinde dünyaya müjdeyi vereceğiz diye bir açıklama yaptı. Dün akşam saatlerinde doğrulanmıştı. Şimdi Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun da Türkiye'ye gelmekte olduğu ya da ulaşmış olabilir şu saatlerde. Rusya'da ayrıca bir anlaşma imzalayacak. Yani Ukrayna ve Rusya ikili bir anlaşma imzalamayacak bu tahılla ilgili olarak. Askeri departmanlar imzalayacak ama bu gelişmeler öncesinde İTAR TAS Rusya Haber Ajansı tahıl gemileri için askeri eskort planlanmadığını söyledi. Ben açıkçası böyle okumuştum şimdiye kadar. Böyle bir şey olmadığını, Ukrayna'nın limanlarının bir kısmındaki mayınları temizlemeyi kabul ettiği bilgileri geldi. Yaklaşık 25 milyon ton ürün dünya pazarlarına bu sayede ulaşacakmış verilen bilgilere göre. Yaklaşık 80 tahıl gemisi de mayınlar yüzünden Ukrayna limanlarından zaten çıkamaz halde, bu bilgi aktarılıyor. Dolayısıyla bunların dünya pazarlarına ulaşması önemli olacak. Ama dediğim gibi askeri gemiler tahıl gemilerine eşlik etmeyecek. Bu gemilere de saldırı olmayacak. Yani aslında anlaşma bu garanti üzerine tesis edilmiş gibi gözüküyor. Ukrayna'dan tahılın çıkarılması için de 3 liman temel belirleniyor. Bu da Odessa, Çernomorsk ve Yuzhny limanları olacak. Bunlar bir çeşit koridor görevi aynı zamanda görecek, öyle gözüküyor. Amerikan yönetimi memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu. Biraz tabii ki eleştirel bir dille. Ned Price, Amerikan Dışişleri Sözcüsü, açıklama yapmış. Türkiye'nin ve BM'nin çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek ve Rusya'nın da tahıla blokaj uygulamasından sorumlu tutulması gerektiğini söylemiş. Yani mayınlar falan onlar hiç önemli değil Amerika için. Tabii ki politik olarak kendi duruşlarını pekiştirecek açıklama yapıyor. Onlar da Avrupa Komisyonu'nun açıklaması var bu konuda. Bizim rolümüz olmayacak. Uygulama biçiminde bizim bir rolümüz yok demişler ve Rusya'nın agresif davranması yüzünden Ukrayna adına bir arabuluculuk girişiminde bulunmadıklarını söylemişler. Yani savaşı bu şekilde ısrarla devam ettirerek agresif davranmadıklarını herhalde kendilerinin düşünüyorlar. Başka ne demek lazım bilmiyorum. Bu arada Hollanda'da Rotterdam limanı, ki önde gelen dünyada limanlardan birisi, Rus gemilerine yasak uygulama kararı almış, liman idaresi duyurmuş. Ukrayna tahılı bütün sorunları çözecek mi bakalım, hep beraber göreceğiz bu anlaşma sonucunda. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Hollanda Savunma Bakanlığı sözcüsü de bu arada artık Ukrayna'ya askeri yardımlarda sınıra ulaştık, yani deniz bitti demeye getirmiş böyle bir durum. Europol, Avrupa Polis Teşkilatı da diyor ki Ukrayna'ya gönderilen silahlar kaçakçılık vakalarını arttırdı. Buradan bunlar özellikle Amerika'nın Javelinleri Darknet'te silah satışıyla ilgili ilanlar yer almaya başladı demişler. Bol bol silaha boyuyorlar. Ondan sonra da kaçakçılıkla uğraşacaklar, öyle gözüküyor. Bu arada Zelenski de, Ukrayna lideri, Paraguay'da pandemi sonrası ilk defa, yanılmıyorsam 2019'dan beri yapılabiliyor, Güney Amerika Ortak Pazarı Mercosur. Bunun zirvesi var. Konuşmak istemiş, zirveye hitap etmek istemiş. Bilmiyorum Latin Amerika'dan ne gibi beklentisi var ama uzlaşma çıkmamış, o yüzden konuşmasını kabul etmemişler Ukrayna liderinin. Evet, şimdi Asya ile ilgili bir not daha aktaracağım diğer haberlere geçmeden. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ukrayna krizi, Rusya ile yaşananlar yetmiyormuş gibi Çin'le Amerika sürekli Tayvan'ı eşeliyor. En son Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin de bölgeyi ziyaret edeceği açıklaması gelmişti. Hatta Çin yönetiminden sakın ha diye ikaz geldi. İşte Amerikan yetkilileri Pelosi'nin ziyareti sırasında Çin'in Tayvan üzerinde uçuşa yasak bölge tesis etmesinden endişe ediyorlarmış. Nancy Pelosi'nin başına bir iş gelir mi acaba diye düşünmeden edemiyor insan. Çin'de de bu arada, yani boyutlarını daha derin konuşmak lazım ama bir mortgage boykotu yaşanıyor. Gayrimenkul krizi, anladığımız kadarıyla emlak geliştiricilerinin nakitlerinin tükenmiş olduğu söyleniyor. Öfkeli alıcılar da ipoteklerini ödemeyi reddediyorlar. Bir küçük bir Çin'de birkaç yıl önce Evergrande krizi çıkmıştı. Emlak piyasasında ciddi bir sarsıntı olduğu söyleniyor. Çin lideri Xi Jinping kaç ay kaldı bilmiyorum ama bu yıl içerisinde 3. dönem Komünist Parti liderliği ve devlet başkanlığını devralması umuluyor. 10 yılda bitiyor artık. Dolayısıyla dikkat çekici, Çin'de böyle bir kriz var. Evet, Amerika'da Joe Biden, krizin adı zaten. Geçtiğimiz günlerde kanser olduğunu söylemişti. Beyaz Saray apar topar, ya o işte ufak çaplı bir cilt kanseriydi, iyileşti çoktan gibi açıklama yapmıştı. Bu sefer fakat 79 yaşındaki Amerikan başkanı Covid testinde pozitif çıkmış. Covid-19'a yakalanmış. Kendisini tecrit ediyor, uzaktan çalışıyor. Böyle bir hemen apar topar, tabii Kamala Harris başkan olur mu? Hillary klanı ne yapıyor Amerika'da? Obama klanıyla Hillary klanı, Biden'dan demokratları Kasım'daki ara seçimlerden sonra nasıl şekillendirecekler? Trump yeniden aday olacak mı? Amerikan politikaları yavaş yavaş Kasım yaklaştıkça ısınırken böyle Biden da Covid-19'a yakalanmış durumda. İyi olacağım diye hemen video mesajı yayınladı. Belirtileri hafifmiş, kendisini iyi hissediyormuş. İlaç tedavisi de uyguluyorlar tabii ki. Hani ağırlaşma, yaşı ileri tabii, o yüzden biraz da endişe yaratıyor ama ağırlaşma durumu olmadığını söylüyorlar. Amerika'da Temsilciler Meclisi'nde 6 Ocak 2021 yani başkanlık seçimleri ve sonrası kongre baskını ile ilgili oturumlar devam ediyor Temsilciler Meclisi'nde. Burada Trump'la ilgili yeni bilgiler yansıdı. Dakika dakika ne yaptığının videolarını göstermişler. Trump 2,5 saat boyunca bir çeşit ayaklanma çağrısı yaptıktan sonra televizyondan oturup izlemiş. Fox News'u izlemiş. Aslında bu haber yansımıştı. Yeni bir şey de yok. Ben o dönemde kongre isyanı sırasında Amerika sarsılırken Trump'ın hiçbir şey yapmayıp televizyon izlediği bilgileri de gelmişti. Ama işte Amerika'da Kasım seçimleri öncesinde herhalde bir demokrat kampanya olarak görmek lazım bu oturumu. Evet, bir de geçen 2 gün önce aktarmıştım size, Amerikalı ünlü yazar Stephen King. Vovan ve Lexus, Rus şakacılar kendilerini Zelenski gibi tanıtıp Stephen King'e Ukrayna'ya destek ararken Bandera için Stephen King'in ağzından büyük bir lider, harika bir lider tarzında bir ifade çıkmıştı. Tabii millet Nazi işbirlikçiliğinden herhalde haberi de yok. Nasıl oluyor onu da bilmiyorum ama hiç mi tarih bilgisi yok acaba 20. yüzyıla dair Stephen King'in? Velhasıl tabii tepkileri üzerine çekince Bandera'ya böyle selam çaktıktan sonra tweet atmış. Aslında işletildiğim ortaya çıktı demiş. Benim gibi kurbanlar var demiş. Hiçbir fikrim yoktu, mahcup oldum demiş. Ve bilmiyormuş, Bandera denen adamın kim olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Öğrenmiş oldu bu sayede, Nazi işbirlikçisi, Ukrayna'nın bugünkü yönetiminin sahip çıktığı Stepan Bandera ile. Umarım onunla ilgili daha fazla bilgi edinmiştir. Çünkü büyük katliamların sorumlusu, ırkçı ve Nazi bir liderdi kendisi. Şimdiki Ukrayna yönetimi de kendisine selam çakanlarla dolu. Belki bu konuda biraz daha temkinli davranabilir. Evet, Britanya'da başbakanlık yarışı. İki aday kaldı. Muhafazakar Parti Boris Johnson istifasının skandal üstüne skandal. Brexit sonrası, pandemi vesaire. Cahil Dışişleri Bakanı Liz Truss, aslında Oxford Üniversitesi'nden falan mezun olmuş ama Baltıklarla Karadeniz'i karıştırabiliyor. Protokol bilmiyor. Rusya şehirlerini bilmiyor, onları Ukrayna'da zannediyor. Çeşitli şey, coğrafya bilgisi biraz eksik tabii. Felsefe okurken dikkat etmemiş herhalde. Bir kendisi var, bir de hakkında bol bol vergi kaçırma, yolsuzluk iddiaları bulunan Hint asıllı ilk seçilirse tabii ki başbakan olacak Sunak. Rishi yanılmıyorsam ismi. İki rakip tabii ki 5 Eylül'de adaylık kesinleşecek ama şimdiden kampanya yürütüyorlar lider olmak için Britanya demokrasisini. Böyle bu sınırlar içerisinde görüyorsunuz canlı bir biçimde sunacak iki rakibin kapışması. Ama Liz Truss %62'lerde gözüküyor, 58 ila 62. Sunak ise %42'lerde gözüküyor anketlerde, bayağı bir geride. Bakalım değişecek mi bu tablo. Evet, Biraz uluslararası küresel ekonominin görünümüne bakalım. Kredi ortamına dair görünümün bozulduğu saptaması var. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in saptamaları. Avrupalılar bu koşullar altında bir de doğalgaz tüketimini üye ülkelerden %15 kendi gönüllülükleriyle azaltmasını bekliyorlar ama kazan kaldırdılar. Dün aktarmıştım, İspanya, Portekiz, Yunanistan yok artık diyerek, başka ülkeler de var elbette. Avrupa Merkez Bankası 50 bas puanlık artış yaptı faiz oranlarında ama Christine Lagarde, Merkez Bankası Başkanı, açıkça çıkıp diyor ki enflasyon yüksek kalacak, engelleyemiyorlar çünkü enerji krizini. Bu koşullarda 7. yaptırım paketini dün açıklamıştı. Bir takım isimler var. Hatta Gece Kurtları Motorsiklet Kulübü vardı. Ara ara haberleri gelir Rusya'da. Alexander Zaldastanov bunun başkanı. Onu bile koymuşlar, yani o kadar acayip bir portre. Peki ne yapamıyor Avrupalılar diye sorarsanız, en son Rusya'ya havacılık alanında mal hizmet tedarikine dair yasakları kaldırdılar. Üçüncü ülkelere petrolün arzı, gıda ihracatı ödemeleri içinde mali işlemlere getirdikleri sınırlamaları kaldırdılar. Evet, başka bir çaresi gözükmüyor bunun. Kaldırmak durumunda kalıyorlar. Titanyum ithalatına da bu arada yaptırım uygulamaktan kaçındıkları bilgisi geliyor. Çünkü uçak parçaları, en başta Airbus, Rusya'dan titanyum almak zorunda. Kendi ihtiyaçları olan konulara iş geldiği zaman ilkeler filan hepsi hava gazı. Gerçi o ilkeler ne kadar ilke, onu da ayrıca belki tartışmak gerekiyor diyeceğim. Evet, şimdi Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği'nin 7. paketiyle ilgili açıklama yaptı. Gayrimeşru Avrupa Birliği'nin bu yaptırımları dedi. Zaten dedi Maria Zaharova, ısrarla Avrupalılar kıskanılacak bir biçimde kendilerini çıkmaz sokağa sokmaya devam ediyorlar dedi. Tarım ürünlerinin ihracatına hizmet veren Rosenhausbach Bank dahil bir dizi banka var. İşte bunların Swift'ten çıkarıldığını filan anımsattı. Yük taşımacılığı, efendim mali sigorta hizmetleri, yani taşımacılık yapabilmek için o sigorta hizmetlerinin halledilmesi gerekiyor. Bunlar lojistik zincirleri sekteye uğratıyor. Yani uyguladıkları aslında ekonomi politikalar bütün dünyada kriz yaratıyor ve o kriz aynı zamanda kendilerini de vuruyor demeye getirmiş. Ukraynalı bir milletvekili Dmitri Razumkov çok parlak bir fikirde bulunmuş. Rusya'dan aldığımız gazı çalalım demiş. Bu arada yani 90'lardan beri zaten sık sık böyle bir çalma, yani yeni bir devlet Ukrayna, tabii pek böyle bir devlet geleneği olan bir ülkede değil, onu belirtmek gerekiyor. 32 yıllık bir ülke, devlet diyelim. Böyle fikirler ortaya atılabiliyor. Çalalım biz bu gazı demiş. Avrupa'ya giden kısmının bir kısmını çalacaklar. Şimdi Almanya, tabii bunu diyen Ukraynalı bir milletvekili ama Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya'nın güvenilir bir enerji tedarikçisi görmediklerini Rusya'ya söylemiş. Şansölye Olaf Scholz'un da benzer bir durumu var. Almanya'da çok büyük sıkıntılar var. En son Uniper şirketini, Rusya'dan doğalgaz ithal eden şirketi, kurtarma planını kabul etmek durumunda kaldılar. Yani kamunun cebinden gidecek. Bir yandan da insan düşünüyor, yani Rusya'dan gaz almayı kendileri kestiler. Yaptırım savaşı açtılar. Kuzey Akım 2'yi iptal ettiler. Hatta neredeyse Kuzey Akım 1 gidiyordu güme. Tribün arızası, Siemens'i Rusya pazarından çektiler. Hadi Kanada'ya gönderilmişti, onu getirdiler, tekrar devreye soktular. Şimdi bütün bunları kendileri yaptı ama güvenilmez olan Rusya. Şimdi bu da enteresan. Yani siz bir ürün alacaksınız, ben almıyorum sizden ürün, protesto ediyorum size, bir daha da kimsenin sizden satın bir şey almaması için elimden geleni yapacağım filan diyorsunuz, sonra siz güvenilmez bir satıcısınız. Enteresan bir bakış açısı. Fakat tabii Almanya'da artık hakikaten büyük güç politikaları devreye sokulmuş durumda. Çok enteresan bir biçimde. Olaf Scholz sürekli birlik çağrısı yapıyor ama birlik derken Almanya öncülüğünde ve üstelik de militarist agresyonu hiç dışlamayacak bir biçimde bir büyük güç, Avrupa'nın kendini dönüştürmesi diyor ama sanki Avrupa derken Almanya demeye çalışıyormuş gibi bir hisse insan kapılıyor. Avrupa'da savaş zamanları başlıklı bir makale kaleme almış. Jeopolitik oyuncu olmalı Avrupa Birliği demiş. Acaba Almanya'yı mı kastediyor diye benim aklıma hemen bu düştü. Bir yandan bu zorluk içerisinde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbach açıklama yaptı ve dedi ki biz dedi Rusya'dan eğer gaz sevkiyatını yapamazsak halk isyanları ile meşgul oluruz. Çok enteresan bir durum. Yani Kanada ile bu gaz tribünü hikayesi tabii ki söz konusu. Bir yandan da şöyle bir söylem de geliştirmiş. Diyor ki yani bizim bu Ukrayna'yı desteklememiz için Rusya'dan gaz almamız gerekiyor. Yani her şey birbirine girdi. Gerçekten büyük bir zeka işi. Yani hem savaşı destekliyorlar, savaşın devamını istiyorlar. Bir yandan Rusya'dan gaz almak istiyorlar. Sonra da diyorlar ki Rusya'dan gazı alalım ki Ukrayna'yı bu savaşta destekleyelim. Böyle bir enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Bir yandan da iklim değişikliğine karşı mücadele, kömür enerjisi devreye sokuluyor. Tam bir yeşil gündem Almanya'da. Çok acayip. Anket yapmışlar efendim. İnsa Bild gazetesi yapmış anketi. Almanlar daha az sıklıkla yıkanmaya başlamışlar. Çok hızlı bir biçimde duşlarını alıp alıp çıkıyorlarmış dışarıya. Ama daha çok liberaller bunu yapıyormuş. Solcular ve Almanya için alternatifçiler yapmıyormuş. O yüzden şikayetçiler. Alman liberal Zeitgeist'ı diyelim. Bütün şeyi aklı belirliyor. Nasıl olur da hızla çok az duş alarak hayatlarını sürdürmez bu alçak solcular ve alçak AFD diye sunmuşlar bunu. Enteresan. İtalya, önümüzdeki hafta İtalyan siyasetine ayrıca bakmak istiyorum ama Mario Draghi iki kere istifa etti. İkincisinden sonra Cumhurbaşkanı Mattarella kabul etmek zorunda kaldı. Şimdi seçimlere gidecek, mecbur kaldılar. 25 Eylül'de İtalya'da seçim olacak. Muhtemelen yine siyasi belirsizlik çıkacak buradan. Benim merak ettiğim acaba tam olarak niye istifa etti onu da çözemedim. Çünkü evet 3 parti toplamda desteği çekti ama istediği paket de geçti. Yani daha doğrusu güven oyu da aldı, öyle demek gerekiyor. Acaba yerine böyle Baltıklardaki gibi ya da Annalena Baerbock gibi böyle sevimli, şık bir kadın çıkacak da halka acı ilacı, sevimsiz Super Mario yerine cici cici İskandinavya'nın, Baltıkların böyle sarışın, kumral kadın liderleri var. Onların aracılığıyla mı acaba İtalya'da da böyle birisi çıkacak mı diye insanın aklına tabii ki düşmüyor değil. Sistemik olarak hiçbir şey değişmiyor çünkü. Macaristan Dışişleri Bakanı Moskova'da bugün ve Rusya'dan doğalgaz tedariğinin garanti altına alınmasını istiyor. Kendilerini Avrupa Birliği'nden ayırıyorlar çünkü Avrupa politikaları buna engel oluyor. Hatta kimileri Avrupa'nın çatırdaması olarak bunu sunuyorlar. Macaristan'ın diğer ülkelere, enerji krizini yaratan ülkelere kaynaklarını sunmayacağını söyleyen yorumcular var Macaristan tarafından. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Macaristan'ın ek gaz satın almak istediğini söyledi ve bu talebi de değerlendireceklerini söyledi. Rusya'nın tabii artık dost olan ülkeler listesi var bu krizden bu yana. Yunanistan, Danimarka, Slovenya, Hırvatistan ve Slovakya'yı da bu listeye eklemişler. Onlara da herhalde kolay kolay ekstradan gaz yok. Rusya Merkez Bankası bu arada politika faizini %8'e düşürmüş. Bu krizle birlikte aniden %20'lere çıkartmak durumunda kalmışlardı ama tabii yaptırım siyaseti bu merak gibi dönünce Batı'da, Rusya ekonomisi rahatlayınca enflasyon düşünce ki %12'lerde bekliyorlar. Şu sıralar %17 deniliyor. %8'e indirmişler. %9,5'tan. Yani Türkiye'de de indiriliyor ama acısı bizden çıkıyor tabii. O aradaki ayrımı koymakta fayda var. Vladimir Putin'in bu arada Muhammed Bin Salman, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile telefon görüşmesi var. Bu da önemli çünkü Joe Biden geçen hafta Orta Doğu turunda istemeye istemeye ayakları geri geri giderek Suudi Veliaht Prensi ile görüşmüştü. OPEC artı kapsamında petrol arzının arttırılmasını talep etmişti. Ama Suudi Veliaht Prensi, Suudi yetkilileri bu işin OPEC artı, yani Rusya'nın da dahil olduğu OPEC ülkeleri arasında piyasa koşullarına göre çözüleceği mesajı verdiler. Amerika'yı eli boş geri gönderdiler. Gerçi Amerika'da fiyatlar biraz dengelenmiş gözüküyor ama hala geçen yıla oranla enerji, yakıt, özellikle benzin fiyatları çok yüksek. İşte bu koşullarda Kremlin açıklama yapmış, dünya petrol piyasasındaki durumu ele aldılar diye ve burada da taahhütlerini tutarlı bir biçimde yerine getirecekleri, yani Suudi Arabistan'ın Rusya ile birlikte anlaşılan çerçeveye sadık kalmaya devam edeceği anlaşılıyor bu gelişmelerden. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin genişletilmesini talep etmiş. Aslında Türkiye'nin de bu sürekli olarak 5 Güvenlik Konseyi üyesi olmasını eleştiren dünya 5'ten büyüktür şiarına uygun bir çağrı demek lazım. Ama Afrika ile ilgili yapmışlar. Genel kurul oturumu sırasında temsilci yardımcısı demiş ki batılı ülkeler konseyde gereğinden fazla temsil ediyorlar. Asya ve Latin Amerika ülkeleri ve hepsinden öte tarihi bir adaletsizliğe uğrayan Afrika adına genişletilmesi için çağrıda bulunuyoruz diye açıklama yapmışlar. Bu arada Sergey Lavrov'un da Afrika medyasına bir makalesi var. Her zaman özellikle kurtuluş savaşlarını, batı kolonizasyonundan kurtulma mücadelelerini Rusya'nın desteklediğini vurgulayan bir makale yazmış. Böyle bir Afrika desteği çıkmış gözüküyor. Evet, Yunanistan ordusunun yeni silahlanma planları sızmış medyaya. Alman Leopard tankları var, modernizasyonu istiyorlarmış. Yeni alımlar İtalya'dan özellikle. Bulgaristan'da da Amerika'dan F-16 savaş uçakları istiyorlar ama bir türlü de alamamışlar. Çünkü Lockheed Martin şirketi pandemi gerekçe göstererek teslimatı ertelemiş. Tabii parlamentoda eleştiriler var. Nerede bizim uçaklar, boş yere diye. Türkiye F-35'lerin parasını ödedi. Hiçbir şey alamadı resmen. İnanılır gibi değil hakikaten. Amerikalılar parayı alıyorlar, uçakları vermiyorlar. Eğer Türkiye Amerikan yasalarına uyarsa alabiliyor gibi bir resim var. Dün Milli Güvenlik Konseyi bildirisi Yunanistan öne çıktı. Aslında bir dizi başlıkta PKK ile ilgili, efendim Gülen cemaati, FETÖ diye anılan Gülen cemaati ile ilgili kararlar, NATO liderler zirvesi değerlendirilmiş durumda. Yine orada çağrılar var batılı ortaklara. Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemlerinin kabul edilemezliği vurgusu var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iki devletli çözüm içerisinde eşit statü vurgusu var. Ukrayna-Rusya savaşının bitmesi arzusu var. Pek çok böyle başlık var ama Suriye ile ilgili hazırlıklar ele alınacaktı, harekat hazırlıkları, bu yer almadı. Daha çok Türkiye gündeminde Irak ve Zaho. Şimdi birazdan konuğuma arkadaşlar bağlayabiliyor muyuz Faik abi? Ha tamam, bağlamışız. Okey. Faik Bulut araştırmacı yazar hattımızda. Türkiye'yi daha çok uğraştıran mesele birkaç gündür Zaho'daki olay. Bombalama deniliyor, kimisi topçu atışı deniliyor. Hakikaten ne olduğunu çok anlayabilmiş değilim doğrusunu söylemek gerekirse, ama Irak'ta çok büyük tepkiler var. Protesto gösterileri var. Türk Büyükelçiliği ve temsilcilikleri önünde dün sabaha kadar protestolar devam etmiş gözüküyor. Ayrıca bugün Bamerne bölgesinde askeri üsse bir intihar İHA'larıyla saldırı yapıldığı bilgisi var. Zaho'da turistik bölgede 9 kişi hayatını yitirmişti. Türkiye saldırdı deniliyor. Türkiye reddediyor. Türkiye'den böyle bir ateş açılmadı diyor. Fakat Türkiye-Irak ilişkileri sıkıntılı. Mukteda Es-Sadr ilişkilerin kesilmesi çağrısı yaptı. Sınırın kapatılması, hava sahasının kapatılması çağrısı yaptı. Bayağı bir sıkıntılı resim var. Faik Bulut telefon hattımızın diğer ucunda, araştırmacı yazar. Hoş geldiniz Faik abi yayına.
İyi yayınlar, iyi yayınlar kardeşim, buyurun.
Çok teşekkür ediyorum. Şimdi epeydir Türkiye-Irak ilişkileri süt limanda aslında ve Türkiye'de bu arada Irak'ın kuzeyinde bolca da operasyon gerçekleştiriyor. Pençe Kilit operasyonu en son. Evet. Ara ara bilgiler geliyor. Çok da aydınlıkta değiliz tam olarak ne olup bittiğine dair, ama Türkiye'nin tabii ki bölgedeki varlığı çok uzun bir süredir devam ediyor. Bir de şimdi tabii Biden Orta Doğu turunu yaptı. Efendim Tahran'da zirve toplandı, Astana toplantısı, Türkiye'nin evet, harekatlar evet, derken birdenbire böyle bir saldırı, Türkiye'nin pat diye Zaho'da turistlerin olduğu bir yeri vurması insanda epey şüphe yaratıyor. Ne dersiniz? Öncelikle bu konudaki iddialara yaklaşımı nasıl olması lazım? Yaklaşım nasıl olması lazım?
Evet, anladım. Yani nasıl olması lazım bilmiyorum ama her halükarda bir bir panorama.
Hangi soruları sormak lazım? O anlamda söyledim. Buyurun.
Yani şimdi bu Irak gazetelerini taradım biraz önce. Evet. Yani son yani evet, haberleri taradım. Hala bir topçu atışı konusunda ısrarlılar. Yani evet, çeşitli gazeteleri, gerek hükümete yakın gazeteler, gerek Şii çevrelerinden, gerek Komünist Partisi gibi böyle Irak Komünist Partisi gibi sol çevrelerden hala bir top ateşinin olduğu konusunda ısrarlılar. Fakat 21 pare top düşmemiş de bir tanesi patlamış, öyle söyleyeyim. Bunu özellikle bu. Yani teknik bakımdan bu. Yani Türkiye evet yani başından sonuna kadar daha doğrusu Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişler Bakanlığı hani bunun olmayabileceği, bunu yani Türkiye'nin yapmayacağını ama gerekçeler çok klasik gerekçeler. Hani Türkiye işte azami dikkat göstermektedir hareket operasyonlar sırasında. İşte hiçbir sivile zarar gelmemesi. Bu biliyorsunuz çok klasik her zaman kullanılan bir üslup. Yani onun dışında somut biz vurmadık etmedik falan diye bir şey görünmüyor. Ama dışlarından gelen de aynı zamanda çok üzüldük, üzüntülüyüz bu şeyden, bu müessif olaydan ötürü. Bu bir yani. Fakat buna rağmen yani Türkiye'ye en yakın gruplardan birisinin başkanı, aynı zamanda bu şey parlamento başkanı yani Muhammed Halbusi, yani bu şeyde ittifaklar şeyinde Türkiye'ye en yakın gruplardan birisi, Türkiye'nin desteğine mazhar olan bir partisi, ikincisi KDP. Yani bunların hepsi yani olayı kınıyorlar. Kim yapmış olursa olsun muhakkak bir meclis araştırıp soruşturması yapılması konusunda hemfikirler. Dolayısıyla kimse Türkiye yapmadı, aman yapmadı, etmedi değil, araştırma. Yani Türkiye'nin en yapık müttefikleri görünen KDP, yani Barzani'di de KDP ile Halbusi, Muhammed Halbusi'nin bu şeyi tavırda, yani kamuoyu, Irak kamuoyunun da 6-7 sadrın yanında, sadr iyice biliyorsunuz.
Evet.
Şey, kısacası oradaki genel bir kamuoyu tepkisi karşısında herkes harekete geçmiş durumda. Sadece protestoya değil, benim okuduğum kadarıyla, fotoğrafını da gördüğüm kadarıyla orada bir şey de inmiş. Yani bayrak da indirilmiş konsolosluğa.
Evet. Yani, çok sosyal medyada çok fazla görüntü var. Çok büyük. Daha önce de aslında krizler yaşandı ama sanki bir tık daha fazla.
Şimdi bir şey var. Burada bir tek ben hani Kürdistan bölgesinin hükümetinin efendim din ve etnik gruplar işlerinden sorumlu bir bakan var. Muhtemelen Kerkük kökenlidir. Aydın Maruf, yani hemen otomatikman şeyi işte bunun suçlusu gördüğünüz işte terör örgütü PKK'dır vesaire diye söylemiş ama hiçbir gerekçesi yok. Yani hani somut şundandır falan dememiş işte. Biz böyle düşünüyoruz. Zaten bu da eri kanlı bir örgüt vesaire diye bir şey ya. Onun dışında direkt olarak filanca örgüt yaptı, yapmadı falan demiyor. Türkiye'de inkar etmekle birlikte, yani böyle bir olay biz yapmadık demekle birlikte, işte biz burada bölgede ya yürüttüğümüz operasyonlar da işte terör örgütü bilmem kimi falan şey derdest etmekle. Şimdi geliyor bu şey, dronların intihar saldırısı, yani o İHA veya TİHA'ların ona öyle geliyor ki Türkiye'nin yaptığını varsayarak, çünkü Türkiye'nin aşağı yukarı 38 orada askeri üssü olmaya başladı, yani Türkiye'de mevcut askeri çeşitli yerlerde eskiden 18 iken o Bamerni bölgesi zaten başından beri üstü. Fakat 38 üssü olması karşısında şey çok rahatsız. Hem İran çok rahatsız, hem İran bağlantılı Haçlı Şabi diyeceğimiz ama sadece Haçlı Şabi ile Şii örgütleri diyelim oluşumları son derece rahatsız. Bu rahatsızlıktan ötürü yani onu diyelim ki dronlar belki de hani Kandil'deki örgüt tarafından da olabilir, onu bilemiyorum. Fakat şeyde Haçlı Şabi ve bağlantılı örgütler tarafından da yapılabilir. Çünkü hani genelde teamül böyle bir şey. Yani hatırlıyorsanız Erbil'e atılan şeyler de hani füzeleri ya da dronları falan da görürseniz bunda böyle bir şey. Ve orada bir genel kanaat diyelim. İran ve İran açısından söyleyeyim. İran'ı destekleyen, İran'ın desteklediği, İran'ı da destekleyen yalnız gruplar. Çünkü çok bu Sadr'ın da konuşmasından sonra bayağı bir seferber oldular. Bunlar bu şeyi yapmış olabilirler. Bak, genel kanat da Türkiye'nin yaptığı, tırnak içinde Türkiye'nin yaptığı şey yönündedir. Ama bu, bence bu işin bir yanıdır. Yani bu, yani araştırılır, bulunur, bulmaz. Fakat Kazimi gibi Türkiye, yani kamuoyunda Türkiye'nin bu tür eylemlerini kınayan fakat el altından Türkiye'ye göz kırpan başbakan Kazimi gibileri bile bugün alınan kararla, efendim sadece şeydeyiz, biz bunu Birleşmiş Milletler'e götürelim, evet, edelim falan demekle yetinmiyorlar. Şimdi bir genel bir boykot havası var. Türk mallarını boykot etmek.
Evet, evet.
Yani
evet,
böyle bir eğilim var. Bu hala böyle duygusal davranan Orta Doğu ülkelerine bu gibi şeyler acayip tutuyor. Yani hepsi başarılı olur olmuyor, acayip tutuyor. Yani furyaya bir bu bekleniyor. İki, Amerika'nın daha çok İran'a karşı kullanmaya çalıştığı iki Sunni grup var. Yani parlamento grubu da bunlar. Şimdi bu parlamento gruplarından birisi şeydir, Hamis Hançer başkanı. Birisi de bu Mustafa Halebi dediğimiz Sunni grubu. Bunlar parlamentonun işte başkanlığında bir şekilde şey diyorlar. Bunlar Amerika vasıtasıyla, biraz da Türkiye'nin desteğiyle Türkiye'ye devredildi bunlarla ilişkiler. Evet, Türkiye şimdi bu ilişkileri de, yani Türkiye yapmış olsun yapmamış olmamışsın, ama bu tepkiler aynı zamanda Türkiye'ye şey nezdinde, Türkiye'de Irak nezdinde Türkiye'nin bu arkasında durduğu gruplarla ilişkisini epey oranda zayıflatmış görünüyor. Bence yani zarar orada. Benim hesabıma değil, hani bir yorumcu olarak söylüyorum.
Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Biz de anlamaya çalışıyoruz. Yani biraz tabii
Sunni Şii dergesinde işte İran, Türkiye, Amerika, Suudi şeyinde, dengesinde Irak'ta, yani söz sahibi olacak o dengelerde, eğer siz bir yere oynuyorsanız bu dengede şu andaki şeyde bu eli kaybetmiş gözüküyor. En önemlisi. Ve çok bana ilginç gelen bir şey, daha yeni Türkiye ile barışan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın bu konu şiddetle kınaması ve araştırmasını istemesi oldu.
Evet,
evet. Ve bağlantılı bir şey daha, yani belki acayip gelecek ama siz hani dışişleri konusunu iyi bildiğiniz için, her Orta Doğu coğrafyasında bildiğiniz için tesadüf değil. Bugün de Suudi Arabistan, İran Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan'la artık normalleştirme, şey, diplomatik ilişkiler kurma şeyine gidiyoruz dedi. Bir açıklama yaptı.
Evet, epeydir devam ediyor görüşmeler.
Şey yaptığınızda, Türkiye'nin artık böyle hani burası benim çiftliğimdir, ben girerim kilit pençe falan filan, istediğimi vururum, istediğimi alırım götürürüm, şeyden bağımsız söylüyorum, bombanın hani kimi attığından bağımsız söylüyorum, ciddi bir tepki, yani zaten öteden beri bir öfke tepki vardı, bu artık böyle sessiz karşılanmayacak gibi geliyor bana.
O açıdan da zamanlama dikkat çekici geliyor sonuç itibariyle, yani böyle bir şeyin tabi bilemiyorum arkasında, çünkü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da reddediyor gibi gözüküyor, yani dost ateşi falan gibi bir ifade de, hani yanlışlık falan da denilmediği için çok karışık bir resim var tabii ki, ama
hiç kimse dost ateşi demez ki canım kardeşim,
yani hayır, hata tabii ki, yani şimdi o anlamda söylemiyorum ama üstlenmemek gibi bir durum var tabii ki, yani burada bir hakikaten hani bir yere atarsınız da başka bir yere düşer falan gibi, yani maalesef Amerika'dan çok alışkın olduğumuz için sürekli kendilerini aklayacak pek çok şey, olay, vaka yaşandı. O düşüyor ister istemez insanın aklına. Evet. Fakat zamanlama tabii çok acayip bir zamanlama geliyor. Yani Türkiye'yi çok zora düşürecek bir olay olduğu ortaya çıkıyor. Evet, bütün bu sizin de özetlediğiniz. De,
evet, çok geniş düşündüğünüzde. Şey, ben tekrar ediyorum, bu şey kime yaradı şeyi burada dikkatimi çekiyor. Bir, yani ben Türkiye'nin merkezi bir şekilde hani gidin şurayı vurun falan filan, hele hele şu şeyi, efendim şu seyahat bölgesini, turizm bölgesini, eğlenme tatil yerini vurun diye merkezden yani bir şey geldiğini düşünmem. Ama yani o operasyonlarda çeşitli birimler de, çeşitli birimlerde eğer olmuşsa Türkiye taraftan, ki birisinin biraz da çok sıkışmıştır. Son dönemlerde biraz sıkışmışlık da var. Yani operasyon çok rahat değil. Kafası bozulmuştu. Vuralım gitsen anasını satayım falanlar. Çok affedersin böyle. Bu şeyde bu mantıkla, tabii mantıkla mantıksız bir hareket yapması olabilir, bir inisiyatif. Yani şeydir yani, bazen sıra dışına çıkar derdi ya Demirel. Böyle bir rutin dışına çıkmış olabilir. Bunu evet. Şey dağdaki kandilden de bu böyle bir şey olabilir. Ama kandilin şeyi, topçu şeyi yok. Yani topçu şey yok. Yani kandillerinde top yok. Yani,
evet.
Roket var, bilmem ne var ama top yok. Şimdi top böyle de bir şey. Ben buranın daha çok yani İran'la Türkiye arasındaki nüfuz kavgasında İran yanlısı şeylerin inisiyatif kullandıklarını düşünüyorum. Şey, top isterse o top onlardan gitsin. Yani ilk atış, o yani öldüren, katleden o top, o katliama sebep olan top ister onlar tarafından gitsin. İşte Türkiye'deki operasyon yapan o çevrelerce gitmiş olsun. Onu da bilemiyorum. Fakat her halükarda ben bu kavganın yani buna sebep olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tahran zirvesinde baktığında kardeşim, Tahran zirvesinde Türkiye ile şey hesap ettim. Türkiye ile Tahran arasında ne tür problem, üstü açılmamış ne tür problem var, ne tür sıkıntılar var. 8 madde önüme çıktı. Yani görünüşte çok samimi, biliyorsunuz, poz verdiler. Fakat bu problemlerden önemlilerden birisi, ikisini söyleyeyim. Birisi enerji. İki şey, Türkiye ile İran'ın Kerkük ve Musul, özellikle Kerkük üzerindeki nüfuz kavgası. Ya tabii Bağdat dahil, Bağdat'a dahil. Nüfuz kavgası, nüfuz mücadelesi, rekabeti.
Evet.
Yani şimdi anladım. Bunu görünce
diğerleri, diğerleri
Evet, buyurun.
8 dediniz onun için.
Evet, yani şu, yani diğerleri teferruattır ama
anladım. Öne çıkanımızda
bir eli, yani arkasındaki fail kimse bilmem, bir eli şu an için Türkiye değil şey kazandı, İran kazandı o rekabette.
Evet. Peki. Ve
daha da önemlisi, iki Türkiye iki kuvvetli, güçlü müttefikinden, Iraklı müttefikinden ediliverdi, olmuş oldu. Bunun geçicidir tabii, yani o şey olmaz.
Tabii. Anladım.
Ama şeydir, birisi Sunni, iki Sunni grup, milletvekili grubu şey, yani parti ve parlamentoda olan iki güçlü grup, diğer de KDP.
KDP, evet.
Peki. Evet, buyurun.
Çok teşekkür ediyorum. Peki, başka eklemek istediğiniz
yani
bir şey?
Yani şimdilik böyle bakmak lazım biraz.
Tamam, peki. Çok teşekkürler Farkan.
Şey açısından, yani Irak'a destek vermesi bana gayet ilginç geldi.
Onu da bir yere not etmekte fayda var, önümüzdeki gelişmeleri anlamak bakımından diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Faik abi, değerlendirme için.
Oldu,
çok sağ olun.
İyi yayınlar.
Teşekkürler. Evet, hakikaten çok dikkat çekici, zamanlaması, içeriği itibariyle o yüzden sonuçlarını da değerlendirmeye, öngörmeye çalışıyoruz biz de. Gelişmeleri takip edenler olarak birkaç not daha aktaracağım sizlere. Bu tabii Avrupa Birliği'nin kınaması Zaho ile ilgili var, onu da belirtelim. Kazım'ı teyakkuzda olun dedi orduya gibi haberler de geldi bununla ilgili olarak. Suriye'nin kuzeyinde bu arada CENTCOM komutanı Abdi Şahin'le görüşmüş. Suriye Demokratik Güçleri ile temasları olmuş. Türkiye'nin operasyonuna karşı olduğunu zaten Amerikalılar dile getirmişti daha önce. İsrail'in Suriye başkenti Şam'a operasyonu var, hava saldırısı var. 3 asker öldü, 7 asker yaralandı. Bir kısım füzeleri de düşürmüş Suriye savunması, öyle bilgiler geliyor. İran'la ilgili de notlar var, 1-2 not. Dışişleri Bakanı özellikle Amerika ile 2015 nükleer anlaşmasını canlandırma çabalarında Amerikan tarafının aşırı taleplerde bulunduğunu söylemiş. Orada da bir sıkışmışlık vardı. Ama İran tabii, İran da kademeli olarak çekilmişti anlaşmadan. Bir de İsrail vatandaşlarına Türkiye'de suikast hikayesi aslında birkaç aydır konuşuluyor bu. 7 kişi yakalanmıştı, şüpheliydi. 7 kişi tutuklanmış İran uyruklu. Böyle Türkiye sahasında ne dönüyor diye hepimize sorduracak tarzda gelişmeler bu Irak meselesinin de yanında. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'da sıcakları değerlendirmiş ve kıyametle alakalı kıyametsel saptaması yapmış. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, çok sayıda insan, 1700 can kaybı var İspanya ve Portekiz'de aşırı sıcaklar. Bırakın Güney Avrupa'yı, İsveç'te 35 santigrat derece, Almanya'da bazı yerlerde 40-42 santigrat derece sıcaklık ortaya çıkmış durumda. Tabii yangınlar İspanya'da, Yunanistan'da, Amerika'da da rekor sıcaklıklara karşı meteoroloji merkezi uyarıda bulunmuş durumda. Pek çok yerinde Amerika'nın acil sağlık durumu bile ilan edecek pozisyona gelmişler. Orman yangınları da devam ediyor Amerika'da bu arada. 13 eyalette 85 noktada. Evet, ve pandemiyle ilgili yine uyarıda bulunarak bitirelim. Türkiye'de başvuru sayıları pandemi hastanelerine günde 200'lerden 900'lere çıkmış vaziyette. Sancaktepe'deki pandemi hastanesinin başındaki Profesör Doktor Feriha Öz bu bilgiyi vermiş efendim. Sonbaharda yeniden önlemler devreye girecek mi diye herkes birbirine soruyor. Omikron'un yeni varyantı nedeniyle. Evet, bugün Aşekan'dan Gezal Enayat şarkısı ya da tam tersi de olabilir. Gezal Enayat, hangisi ismi bilmiyorum. Ben de ilk defa dinleyeceğim. Bununla veda edelim. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Aşıkan halal avina sergini turi turi tamata guri guri kavisvaluna kavisvaluna Seri gidi yarzıma khistedi zar şuma Seri gidi yarzıma khistedi zar şuma Çi aluval aluval Çi aluval aluval Bana pitul hatli dina Seri gini turi turi Tamata guri guri Kavisvaluna Avaşıkan halal avina Seri gini turi turi Tamata guri guri
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.